İsa hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölüm 2. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Bugün son programımızda başladığımız İsa hakkında ne düşünüyorsunuz adlı sohbetimize devam edeceğiz. Bu sorunun önemi çok büyüktür çünkü sonsuzluğu nerede geçireceğimiz İsa Mesih hakkında ne düşündüğümüze bağlıdır.
Son programımızda size onun mucizevi doğumu, kutsal karakteri, harika sözleri ve kudretli gücüyle çok yüce ünvanları hakkında ne düşündüğünüzü sorduk. Bugün size İsa ile ilgili sormak istediğimiz 5 ciddi sorumuz daha var. İlk sorumuz şu: İsa'nın ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Nerede öleceğinizi biliyor musunuz? Ya da nasıl öleceğinizi biliyor musunuz? Ne zaman öleceğinizi biliyor musunuz? Sizler ve ben bu konular hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını itiraf etmeliyiz. Ama İsa bu konularda da bize benzemiyordu. O nerede öleceğini biliyordu ve bunu herkese söyledi. Yeruşalim'de ölecekti. O aynı zamanda nasıl öleceğini de önceden bildirdi. Öğrencilerine şöyle dedi: "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğlu ile ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3. gün dirilecek." Luka 18:31-33. İsa aynı zamanda öğrencilerine ne zaman öleceğini de söyledi. Öleceği gün Yahudilerin Fısıh Bayramı'nı kutlamak için bir kuzu kurban edecekleri gün olacaktı. İsa o gün dünyanın günahını kaldırmak için bir kurban olarak Tanrı'nın kuzusu olarak ölmeliydi. İsa'nın ölümü diğer tüm ölümlerden farklıydı. Çünkü İsa kendisi ölmeyi seçmişti. İsa'nın şöyle dediğini dinledik: "Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de geri almaya da yetkim var." Yuhanna 18. İsa asla günah işlemedi. Bu nedenle ölümü bertaraf edebilecekti. O ölümün arasından geçmeden geldiği yer olan cennete kolayca yükselebilirdi. Ama o babasının isteğine olan itaati ve günahkarlara duyduğu sevgi nedeniyle ölmeyi seçti. İnsanların onu bir çarmıha çivilemelerine izin vererek bizim uğrumuza kendi yaşamını verdi. Bize günahlarımızın bağışlanmasını sağlamak ve cennette bir yer garantilemek için öldü. Mesih dünyaya gelmeden yaklaşık 700 yıl önce Tanrı'nın peygamberi Yeşaya, kefaret edenin neden ölmesi gerektiğini şu sözlerle ilan etti: "Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi." Yeşaya 53:5-6. İsa Mesih'in ölmesinin nedeni sizler ve benim. O koyunları için canını kendi isteğiyle vermiş olan iyi çobandır. Şimdiye kadar hiç kimse onun gibi ölmedi. O hiç kimseyle kıyaslanamaz. İnsanlar arasında eşsizdir. Onun gibisi yoktur. Herkesin karşılık vermesi gereken bir diğer önemli soru da şudur: onun ölüm üzerindeki zaferi, yani dirilişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İsa öldü ve gömüldü. Düşmanları onun mezarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Mezarın girişini kapatmak için büyük bir taş yuvarladılar ve sonra mezarı sıkıca mühürlediler. Mezarı korumaları için yanına askerler yerleştirdiler. Ancak tüm çabalarına rağmen İsa'nın ölümden dirilmesine engel olamadılar. Rab İsa 3. gün gerçekten de dirildi ve öğrencilerine göründü. Bu olaydan sonra aynı anda 500'den fazla sayıda tanığa da göründü. Bu insanlar onu gördüler, ona dokundular ve o dirildikten sonra onunla birlikte yemek yediler. Rab İsa onlara ellerindeki, ayaklarındaki ve böğründeki yaraların izlerini gösterdi. Evet, o aynen daha önceden bildirmiş olduğu gibi ölümden dirildi. Tanrı, İsa'nın çarmıhta günahların cezasını ödeyen mükemmel ve nihai kurban olarak tamamladığı işten hoşnut olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak için onu ölümden diriltti. Ölüm büyük bir düşmandır. Tüm atalarımız öldüler. Aynı zamanda peygamberler de öldüler ve bedenleri mezarlarında kaldı. Bizler de bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'ya övgüler olsun ki İsa Mesih ölümü yendi. O yaşayan diri bir kurtarıcıdır ve kendisi aracılığıyla Tanrı'ya gelen herkesi kurtarabilir. Çünkü o yaşıyor ve ona iman etmiş olan herkes için aracılık ediyor. Bugün öldükten sonra tekrar yaşayan herhangi bir peygamber var mıdır? Hayır, bir tane bile yoktur. İsa Mesih mezarı yenmiş olan tek kişidir. O bugün yaşamaktadır. Ona iman eden bizler bu nedenle ölmekten korkmayız. Ölmek yalnızca göklerdeki Rabbimiz ile birlikte olmak için onun yanına gitmektir. Evet, İsa eşsizdir ve hiç kimseyle kıyaslanamaz. Onun yeryüzünde ya da gökyüzünde bir eşi daha yoktur. Onun ölüm üzerinde kazandığı zaferle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki soruya geçelim. Onun göğe alınışı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Rab İsa ölümden dirildikten sonra 40 gün süreyle öğrencilerine göründü. Daha sonra İsa'nın öğrencileriyle vedalaştığını, göğe alındığını ve en üstün onur derecesindeki yere Tanrı'nın sağına oturduğunu gördük. Rab İsa böylece meleklerden, peygamberlerden ve tüm insanlıktan daha büyük olduğunu göstermiş oldu. Kutsal yazılar bu konuyla ilgili şu beyanda bulunurlar. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığı zaman gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Filipeliler 2:9-11. Evet, İsa eşsizdir. O hiç kimseyle kıyaslanamaz. Bu konuyla bağlantılı olarak yanıtlamanız gereken bir diğer soru da şudur. İsa'nın yeryüzüne geri dönüşüyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? İsa Mesih geri gelecektir. Geri geleceğini bildirdi. Peygamberler onun tekrar geleceğini duyurdular. Aynı şeyi melekler de söylediler. Mesih'in tüm gerçek öğrencileri onun geri dönmesini beklerler. O geri dönecek ve halkını göğe yanına alacaktır. Dünyayı adaletle yargılayacak ve yeryüzünde egemenlik sürecektir. O dünyanın kralı olacaktır. Tüm düşmanları onun ayakları altında eğilinceye kadar 1000 yıl süreyle egemenlik sürmesi gerekir. Evet, o çok yakında geri gelecek. Onun kralların kralı ve Rablerin Rabbi olduğunu herkes itiraf edecek. O geliyor ve siz büyük yargıç olan onun önünde duracaksınız. Onunla yüz yüze geldiğiniz günde size şu soruyu soracak. Benim hakkında ne düşündünüz? Ona ne yanıt vereceksiniz? Eğer senin peygamberlerden biri olduğunu düşündüm yanıtını verirseniz, o zaman size ona neden içtenlikle iman etmediğinizi soracaktır. Ve siz yargılanacaksınız. Çünkü onun kendisi hakkında söylediklerine ve peygamberlerin onunla ilgili yazdıklarına, onun göklerden gelen tek ve biricik kurtarıcı Tanrı oğlu olduğuna iman etmediniz. Egemenlik sürmek üzere geri gelecek olan kimdir? İbrahim, Musa, Davut ya da başka bir peygamber mi? Hayır, egemenlik sürmek üzere geri gelecek olan Rab İsa Mesih'tir. Yargıç o olacaktır. Tanrı bu sözün gerçek olduğunu onu ölümden dirilterek kanıtladı. O geri dönecek. Her göz onu görecek. Her diz onun önünde yere çökecek. Her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu ilan edecek. Şimdi son soruya geldik. Onun sizden istedikleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Birebir anlamı ile o sizden ne yapmanızı istiyor? Rab İsa şöyle der. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Matta 11:28-29. O sizi bugün çağırıyor. Onu izlemeleri için ilk öğrencilerini çağırdığı zaman onlar her şeyi arkalarında bıraktılar. Evlerini, ailelerini ve işlerini. O sizin de aynı şekilde hareket etmenizi istiyor. Bu sözler İsa Mesih'i izlemek için evinizi ve işinizi terk etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Ama tüm yaşamınızı ona teslim etmeli ve yüreğinizdeki ilk yeri ona vermelisiniz. Ona güvenmenizi, iman etmenizi ve onu kurtarıcınız ve efendiniz olarak kabul etmenizi istiyor. Sizden sizin tamamınızı istiyor. Zihninizi, yüreğinizi, bedeninizi ve canınızı. Eğer o iddia ettiği kişi ise o zaman sizden istediği her şey makuldür. Daha önce görmüş olduğumuz gibi İsa Mesih eşsizdir ve hiç kimseyle kıyaslanamaz. Onun doğumu, karakteri, öğretişleri, işleri, adları ve ünvanları, çektiği acılar ve ölümü, dirilişi, göğe alınışı, geri dönüşü ve Adem çocuklarının yüreklerini değiştirme konusundaki gücü eşsizdir. O bugün yaşamaktadır. O kendisine iman edenlerle birliktedir. Yakında geri dönecektir. Gökyüzünde ve yeryüzünde onun gibisi yoktur. İşte bu nedenle onun sizin yaşamınızın kralı ve Rabbi olmak için yetkisi vardır. Rab İsa Mesih sizin Rabbiniz ve kurtarıcınız olmak istiyor. O bu yüzden çarmıhta öldü ve yaşama geri döndü. O günahlarınızı kaldıracak ve size Tanrı ile sonsuza kadar derin ve harika bir ilişki verecek güce sahiptir. O size yeni bir yaşam verebilir, yüreğinizi temizleyebilir ve sizi kutsal ruhun gücünde yenileyebilir. Ama ona ve kurbanına güvenmeniz, birebir anlamıyla umudunuzu ona bağlamanız gerekir. Pek çok kişinin İsa'nın yalnızca büyük bir peygamber olduğunu düşünmeleri çok üzücüdür. Ama bu kişiler onu hiçbir zaman Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul etmemişlerdir. İsa'nın büyük bir peygamber olduğuna inanmak yeterli değildir. İsa'nın her şeyin Rabbi olduğu ve çarmıhta öldüğü zaman sizin yerinize geçerek öldüğü gerçekleri hakkında Tanrı ile aynı fikirde olmanız gerekir. Adem çocukları olarak hepimizin ciddi bir sorunu vardır. Bu sorun günahtır. Tanrı büyük merhameti sayesinde bu sorunumuzla ilgili bir çözüm sağlamıştır. Ama bizlerin bu çözümü almamız gerekir. Eğer hastalanırsam ve doktora gidersem, o bana ilaç vererek bir reçete yazar. Ben de giderim yazdığı ilacı alırım. Eve gider ve ilacı masanın üzerine koyarım. Ben ilaca bakarım, ilaç da bana bakar. Bu şekilde iyileşmem mümkün müdür? Hayır, iyileşmem için ilacı almam ve onu reçetede yazılı olduğu şekilde yutmam gerekir. Tanrı'nın ilacı Rab İsa Mesih ve onun çarmıhta benim için döktüğü kanıdır. Belki birinin aklına şöyle bir soru gelebilir. Tanrı'nın günahım için sağladığı çözümü nasıl alabilirim? Çok basit. Tanrı'ya bir günahkar olduğunuzu, iyi işlerinizin onun önünde kirli adet bezlerine benzediğini ve kendinizi onun adil yargısından kurtarabilme konusunda çaresiz olduğunuzu itiraf etmeniz gerekir. Sonra yüreğinizde Rab İsa'nın günahlarınızın cezasını çektiğine inanmanız gerekir. İsa Mesih, Tanrı'nın yargı konusundaki her talebini eksiksiz olarak tatmin etti. Eğer Mesih'in sizi kurtarmak için öldüğüne ve tekrar dirildiğine iman ederseniz, o zaman Tanrı günahlarınızı bağışlayacak, size Mesih'in doğruluğunu giydirecek, kutsal ruhunu yüreğinize gönderecek ve size onun huzurunda sonsuza kadar yaşama hakkını verecektir. Tanrı'ya yücelik olsun. Bugün doğru kılınabilirsiniz, eğer iman ederseniz. Dinleyici dostlar, sizi günah hastalığından iyileştirecek ve cehennemin sonsuz alevlerinden kurtaracak olan Tanrı'nın ilacını aldınız mı? Tanrı'nın ilacını, yani İsa Mesih'in çarmıhta dökülen kanını küçümseyen herkes, kendisini günahtan iyileştirecek başka hiçbir ilaç bulunmadığını bilmek zorundadır. Başka hiçbir çözüm yoktur. Tanrı'nın günahkarları temizlemesi ve kendi huzurunda doğru kılabilmesi için başka hiçbir yol yoktur. Cennete giden başka bir yol yoktur. Tanrı'nın günahkarların onun önünde doğru kılınabilmeleri için sağlamış olduğu tek doğruluk yolu ile ilgili olarak kutsal yazıların ne söylediğine dikkatle kulak verin. Kutsal yazılar şöyle der. Romalılar 3:20-27. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanın nasıl aklayacağı açıklandı. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluş ile Tanrı'nın lütfu ile karşılıksız olarak aklanırlar. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. İman yolu ile lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Efesler 2:9. İsa'nın Rab olduğunu ağzın ile açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Romalılar 10:9-13. Sevgili dostumuz, Rab İsa'nın adını çağırdınız mı? Ona yakardınız mı? Tanrı'nın kurtuluş armağanını aldınız mı? Yoksa kendinizi hala iyi işlerinizle mi kurtarmaya çalışıyorsunuz? Tanrı'nın kurtuluşa götüren doğru yolunu reddetmemeniz için size yalvarıyoruz. Tanrı yüreğinizi biliyor. Ona bir günahkar olduğunuzu, onun kutsal yasalarını ihlal ettiğinizi itiraf edin. Onun adil yargısını hak ettiğinizi ona söyleyin. Sonra ona sizin yerinize gönüllü olarak sonsuz cezanızı üstlenerek ve sonra zaferle mezardan dirilerek acı çeken günahsız bir kurtarıcı gönderdiği için teşekkür edin. Sevgili dostumuz, Tanrı'ya onun öngördüğü doğruluk yolu aracılığıyla gelmeniz gerekir. Aksi takdirde Tanrı'ya hiçbir şekilde gelemezsiniz. Merhametli ve şefkatli Tanrı sizi ona gelmeniz için davet ediyor. Ona bugün gelin ve kurtulun. Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz. Elçilerin İşleri 16:31.
Eğer tüm peygamberlerin tanıklık ettikleri kişiye güvenmeye karar verdiyseniz, bize yazın ve anlatın. Bugün, kutsal yazılarda yaptığımız yolculuktaki dersin sonuncusunu, yani 100. dersi gördük. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tanrı sözünde bulunan şu harika duayla sizlere veda ediyoruz. Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Yahuda 24:25.